چشم جهان.
Dünyanın her neresindeyseniz güzel Türkçemizi ve sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Bir Çeşme Cihan programı ile yine birlikteyiz. Türkiye'yi, bölgemizi ve dünyayı konuşacağız. Ben Kudret Bülbül, İlyas Balcı ve Murat Baran ile birlikte bu programı sunuyoruz. Teknik masada bizlere Ayhan Taşçı katkı sunuyor. Başlarken hemen belirtelim. Bizi Türkiye'nin Sesi radyosu.com adresinden de dinleyebilirsiniz. Program başlarken sosyal medya adreslerimizi de paylaşalım. Çeşme Cihan Twitter adresinden takip edebilir, gelecek programlarımızdan haberdar olabilirsiniz. Ayrıca kudretbulbul.trt@gmail.com adresine mail göndererek bizlerle görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Bugün sizlerle bu hafta kaybettiğimiz çok önemli bir insanı değerlendireceğiz. İtik medeniyetin izinde bir gezgin, Profesör Fuat Sezgin'i konuşacağız. Konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Profesör Doktor Ali Dere. Hocam hoş geldiniz.
Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk efendim. İyi programlar diliyorum.
Teşekkürler. Bugün çok önemli bir bilim insanını, sadece bilim insanı değil bir vakıf insanını, aynı zamanda bir kültür ve belki de önemlisi medeniyet insanını değerlendireceğiz. Geçen hafta kaybettiğimiz onun üzerine konuşacağız ama isterseniz önce biraz sizi tanıyarak başlayalım hocam.
Sizlerin de ifade ettiği gibi ben Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde hadis bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Aslında hocamızla, merhum Fuat Sezgin hocamızla tam sene olarak 1988'de bir vesileyle tanışmıştık.
Belki 30 yıl önce.
30 yıl önce ve o tanışmanın akabinde, ilk görüşmenin, buluşmanın akabinde hocamızla sürekli bir irtibatımız söz konusu oldu. Burada şunu ifade edelim. Aslında bizim Ankara İlahiyat'ın bir anı değeri olarak hocamızın kısa süre bir asistanlık geçmişi var Ankara İlahiyat'ta. Ve dolayısıyla hocamız bu erken dönemdeki asistanlığı döneminde fakültemizin kıdemli hocalarını tanıyor. Tabii onlar hocamıza, Fuat Sezgin hocamıza merhum abi diye hitap ediyorlar. Biz hocalarımızdan Fuat Sezgin'i gıyaben hep anlatırken dinlemiştik. İlmi olarak derslerde öğrenmiştik. Ama 1988 yılında hocamızın bir Ankara ziyaretinde hocamızla görüşmek, vicahen tanımak nasip oldu. Ve daha sonra 1996 yılında hocamız 9 ay süreyle bir bursla bir imkan tanıdı bana ve kendi araştırma enstitülerinde bulundum ve burada
Almanya'da
Frankfurt'ta ve hocamızın günlük yaşantısının hafta içi hafta sonu kaygı, endişe, çalışma temposu pek çok yönünü görebilme yani kitaplarda yazılan aktardıklarının ötesinde bir kişi, kimlik, çalışma disiplini olarak nasıl olduğunu görme fırsatı bulmuş oldum.
İnşallah Fuat Hoca'yı konuşacağız ama tabii Fuat Hoca'nın bir cazibesi var. O derinliği bizi de sizi de hemen çekiyor ama sizi biraz daha tanıyalım. Hangi alanlarda akademik çalışmalar yaptınız? Hadis alanında ne tür uzmanlık alanınız var? Bürokraside bulundunuz mu?
Evet ben hadis ana bilim dalında asistan olduğum dönemde konu olarak biraz ele alınmamış bir konuyu ele almak ve yoğunlaşmak istedim ve o zaman merhum hocamız şu anda Talat Koçyiğit bölüm başkanımızdı. Hocalarımızla da istişare ederek İmam Malik ve Muvatta bağlamında bir doktora çalışmasına başladım. Ancak daha sonra 90 yıllarında ben Almanya'ya giderek doktoramı orada Göttingen Üniversitesi'nde sürdürdüm. Orada hem İslam bilim hem genel dinler tarihi ve bir de Türkoloji olmak üzere 3 bölümü okuyarak doktoramı ama yine İmam Malik konusu üzerinde sürdürdüm. Daha sonraki dönemlerde bu yurt dışı tecrübesinin özellikle Almanya bağlamında geniş bir veya daha erken tarihe uzanan bir şarkiyat çalışmalarını fark ettiğim için Türkiye'de doçentlik aşamasında da Batılıların hadis değerlendirmedeki yöntemleri üzerine biraz çalıştım. Bu ilgi alanım hem Malikilik, işte Endülüs, Malikiliğin tarihi, erken dönem bizim kaynaklarımız ve hadis literatürünün birbiriyle ilişkisi, Batılıların İslam çalışmaları benim kısmen takip etmeye çalıştığım bir alan. 2003 yılından sonra da bir müddet Diyanet İşleri Başkanlığı'nda dış ilişkiler bünyesinde görev yaptım. Yurtdışı görevlerimiz oldu. Yurtdışı görevleri esnasında Almanya'da bulunduğumuz zaman bizim sık sık ziyaret ettiğimiz, görüşlerine müracaat ettiğimiz büyüğümüz de elbette Fuat Sezgin hocamız olmuştu.
Dolayısıyla aslında Fuat hocayla sadece akademik değil, belki Almanya bağlamında ülkesel ama meslek bağlamında da mesleki bir ilginizle tekrar buluşmuş.
Kesinlikle.
Bunu fark etmiş olduk. Evet. Hocam oradan devam edelim isterseniz. Bize biraz Fuat hocayı, Fuat hocanın hayatını kısaca özetleyebilir misiniz? Bitlis'te doğuyor, 94 yıl hayatta kalıyor. Uzun bir ömür ama yaptıklarına baktığımızda aslında birkaç insan ömrüne sığacak kadar devasa bir miras bırakıyor. Bize biraz Fuat hocayı tanıtır mısınız?
Kesinlikle efendim, bu son cümlenizi yorumlayarak, hatta bunu yorumlayan bir hocamızın vefatı sonrasındaki bir taziye açıklamasından hareketle ifade etmek isterim. Şu anda Münster Üniversitesi'nin şarkiyat profesörlerinden Thomas Bauer var. Hemen hocamızın vefat ettiği gün çok kısa taziyesinde şunu diyor. Benim ilmi çalışmalarım hayatım boyunca hocanın bu önemli müracaat kaynağı durumundaki eseri Arap İslam Bilimler Tarihi kitabı diyor. Hep benim araştırmalarımın eşlik eden refakatçisi oldu. Bundan sonra da olacak. Ve her seferinde bu kitabı kullandığımda bir insan gücü bunu nasıl yazmıştır diye kendime sormaktan geri duramıyorum diyor. Gerçekten konunun o boyutu, hocamızın ilmi üretkenliği, metodu, yeniliği ortaya koyuşu nedir dediğimizde gerçekten burada pek çok saha uzmanlığının konuşulması gerekiyor. Çünkü bu eserinin ilk ciltlerinde İslam düşüncesinin tefsir, hadis, fıkıh gibi alanlarıyla başlayan ama daha sonra tıp, astronomi, matematik, gramer, sözlük, coğrafya, kimya böyle inanılmaz İslam medeniyetinin geçmişte ürettiği, düşündüğü, bir birikime kavuşturduğu alanları kendi tarihi gelişimleri içerisinde hocamızın ele alması ve dolayısıyla bütün bunlarla ilgili bir üst bakışının olmasını da beraberinde hocamız getiriyordu. Tabii hocamızın bu ortaya koyduğu eserler bugün sonuç itibariyle baktığımızda bir azmi, bir yeteneği, bir çabayı, bir idealizmi öngörüyor. Gerçekten hocamız hem iradesiyle hem de rehberi olan, belki İstanbul'a geldiği zaman orada Helmut Ritter'in şarkiyat alanındaki çalışmalarından duyarak etkilenen ve aslında bir matematik ve mühendislik branşını okumayı düşünen hocamız, Helmut Ritter'i dinledikten sonra bir konferansını bu sahaya ilgi duyuyor ve hocamız İstanbul Üniversitesi'nde Arap ve Fars dili bölümünü okuyor. Aslında bu bence son derece önemli bir nokta. Zira batılı şarkiyat araştırmacılarının ve genel anlamda batının kendi kültürü için hakkında düşüncelerini tahlil etme yöntem olarak değerlendirdiğimizde bir filoloji yöntemiyle gerçekleştiği
hocam,
için
bir hocamızı bilimsel derinliğine çalışma disiplinine tekrar döneceğiz. Ona dair sorularımız da var. Ama biraz yaşam öyküsünden isterseniz bahsedelim. 1920'li yıllarda, 1924'te galiba Bitlis'te doğuyor.
Ha, evet.
Sonra 40'larda İstanbul'a geliyor.
Orta öğrenimini Erzurum'da tamamlıyor. Ailesi, babası bir din adamı. Öyle bir muhitten yetişiyor. Yüksek öğrenim için İstanbul'a geldiğinde zihninde hocamızın az önce ifade ettiğimiz gibi bir matematik veya bir mühendislik. Hı hı. Buradan da şunu anlıyoruz. Hocamızın bir matematik ve tecrübi ilimlere de bir ilgisi var ki aslında daha sonraki yapmış olduğu çalışmalar o merak, ilgi ve yatkınlık olmasa altından kalkılacak bir ilim alanı değil aslında.
Derken Edebiyat Fakültesi Şarkiyat Enstitüsü'nde herhalde.
Şarkiyat Enstitüsü'nde Arap-Fars Dili bölümünü okumaya başlıyor.
Orada Helmut Ritter'le tanışıyor.
Burada Helmut Ritter'le. Zaten karar vermesi Helmut Ritter'i tanıdıktan sonra oluyor. Ve Helmut Ritter'in yakınında oluyor. Ve Helmut Ritter'in yönlendirmesiyle daha yakın bir hoca talebe ilişkisi içerisinde yönlendirmesiyle kendini geleceğe hazırlıyor. Ne gibi mesela?
Burada Ritter'le bir anekdotu var, ben onu aktarayım ama belki bir makro bilgi vermek açısından 160 ülkeden dinleyicilerimize Fuat Sezgin hocamızı değerlendiriyoruz Ali Dere hocamızla. Fuat hocayı geçen hafta 94 yaşında kaybettik. Esas itibariyle Batı biliminin, bilim tarihinin Yunan'dan başlatılıp o ara dönemdeki Müslümanların, İslam dünyasının, Müslüman alimlerin katkısını tamamen yok sayıp modern bilgiyle devam ettirilen bir felsefeye karşı Fuat Hoca ömrünü adamış ve bu konuda birçok alanda eserler vermiş bir hoca. Bu nedenle biz bugün kendisini konu ediniyoruz. Ritter'le şöyle bir anekdotu var hocam benim okumalarımda, ilk buluşmalarında. Tabii hoca da etkileniyor Ritter'den ve Ritter'de, Helmut Ritter'de Fuat Hoca'ya kaç saat çalıştığını soruyor. Fuat Hoca diyor ki 13-14 saat çalışıyorum günde. Bunun üzerine Helmut Ritter diyor ki 13-14 saat çalışmakla alim olunmaz. Bunun üzerine hoca çalışmasını 17-18 saate kadar daha sonra artırıyor. Daha sonra tabii orada yine çok önemli bir hayat hikayesi var. Türkiye'yi de çok etkileyen bir durum ama hocanın hayatını da çok yakından etkileyen bir durum. 1960 darbesi. 1960 darbesi Fuat Sezgin Hoca'yı nasıl etkiledi hocam?
Ben bir satır önden başlayarak Helmut Ritter'den bahsetmek istiyorum. Tabii Helmut Ritter aslında hocamızın bu ilmi vukufiyeti, eser yazmadaki, tahlildeki gücünün bence bu başlangıçtaki yöntem ve yaklaşımla yakından ilişkili olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda Helmut Ritter'in 2010 yılında Fanes'in dolaylı bir öğrencisi olan Fanes'in bir makalesinde kısmen Helmut Ritter'in İstanbul tarihi, İstanbul'daki, Türkiye'deki yaşadığı ve çalışma temposu ve ilmi yöntemini bize anlatıyor. Yani Fuat hocamızın anlattıklarını teyit eden ama 2010 tarihli bu makaleye baktığınız zaman Helmut Ritter diyor ki bizim araştırmacıların tarihle buluştuğu, tarihte onu anlamaya çalıştığı tek yol dil ve eserlerdir. Bize bırakılan eserlerdir. O yüzden biz filolojik yöntemi kullanırız diyor ve ikinci hususta kendisinden bahisle işte bugün diyor 12-13 saat çalıştım ama bu yaşlı bedenim daha fazla çalışamıyor. İzin verirseniz ben biraz dinlenmek istiyorum şeklinde. İleri yaşında bile Ritter'in günlük yani 10 saatlerin üzerinde çalıştığını ifade ediyor. Bir de hocamız kendisinin ifadesiyle Ritter'e gittiğinde önce diyor ki senin Arapçan nasıl? Diyor hocamız. Ya işte biraz deyince biraz Arapça ile diyor bu ilimler olmaz. Hocamız diyor ki olaylardan dolayı 6 ay üniversite tatilli ben oturdum diyor. Taberi tefsirini baştan sona okudum anlayarak. Ondan sonra gittiğimde tekrar bana sordu Arapçan nasıl? Biraz daha iyi dedim diyor. Bana okuttu ve takdir etti bu kadar kısa sürede bu seviyeye getirmenden dolayı. Ondan sonra tek tek diğer dilleri hocamıza sormuş. İşte Fransızcan var mı, Almancan var mı? Ve o süreçte hocamız aslında Arap ve Fars dilini okurken bir taraftan da bu dilleri, klasik dilleri, işte Latincesi, Batı dilleri bunlarla tanışmış, bunları öğrenmeye çalışmış. Bu kadar gayretli bir akademisyen ve keskin bir bakış açısı var bu dilleri, batılı çalışmaları da onların çizgisini, birikimlerini takip eden bir nitelikte. Önce Kur'an araştırmalarından Mecazül Kur'an adlı bir eserin tahkiki ve karşılaştırmasıyla doktorasını yapıyor. Ve ondan sonra Buhari'nin kaynakları diye bizim hala üzerinden 60 sene geçse bile bir dönüm noktası niteliğinde bakış açısı olarak hadis ve İslam kitabiyat tarihi açısından önemli bir eseri hocamız kaleme alıyor. Çok velüt ve Türkiye için birinci sınıf bir ilim adamı, gayreti vesaireyi bir tarafa bırakacak olursak ve o temposuyla çalışırken 60 darbesi oluyor ve 147'lik denen üniversiteden 147 öğretim üyesi ihraç ediliyor ve hocamız da aslında bu kişilerle ve olaylarla hiçbir ilgisi olmadığı halde çok özel sebeplerle hocamız bunu anlatmıştı.
Daha çok kardeşinin İstanbul İl Başkanı olmasıyla ilişkilendiriliyor değil mi?
Onunla ilgili ama olmakla birlikte hocamızın dediği bölümdeki bir çekememezlik ve bölümdeki bir bayan hocanın o darbeyi yapanlarla tanışık olması, ya bundan da bu vesileyle kurtulalım diye ismimizi
evet,
böyle
daha
vermişler.
Daha çok sol düşüncedeki insanlar üniversiteden uzaklaştırılırken evet. Fuat Hoca da üniversiteden uzaklaştırılmış
oluyor. Böylece uzaklaştırılmış oluyor maalesef. Hemen kısaca söyleyelim, hocamızı bu nasıl etkilemiştir? Hocamız Mutat o dönem Süleymaniye Kütüphanesi'nde el yazmalarıyla çalışıyor. Süleymaniye'ye giderken sokakta gazeteci bir çocuğun yazıyor, üniversiteden atılanları evet. yazıyor, profesörleri yazıyor diye duyunca merak ediyor acaba kimdir? Ama hiç kendisinin olacağı ihtimalini düşünerek değil, bir merak sahikiyle gazeteyi alıyor, bakıyor ki kendi ismi de onun içerisinde. Ne yapıyor? Süleymaniye'ye yoluna devam ediyor hocamız. Ondan sonra asistanları ve bölümdeki arkadaşları hocayı merak ediyorlar. Ulaşmak istiyorlar. İlk anda ulaşamıyorlar. Evine bakıyorlar, bölüme bakıyorlar falan. Endişe ediyorlar ya, hoca üzüntüden kendine bir zarar vermiş
yanlış
olabilir
bir şey
mi? Yanlış bir şey mi yapar evet. falan. En sonunda akıllarına Süleymaniye Kütüphanesi geliyor. Bakıyorlar ki hoca masasında mutat şekilde çalışmaya devam ediyor. Ve tabii bunun sonrasında hocamız önce misafir hoca olarak Frankfurt'a gidiyor. Ve giderken yanında götürdüğü aslında bu Süleymaniye Kütüphanesi'nde derlemiş olduğu el yazma eserlerin katalogları, fişlemeleri bir projesi var hocamızın. O da Karl Brockelmann'ın İslam kitabiyat tarihine dair yazmış olduğu ama içerisinde hem eksiklik hem bilgi hataları olan bir eseri tahsih etmek istiyor. Hatta bu batılı çalışmaların da farkında olduğu bir husus, bir heyet kuruluyor. Bunu bir düzeltelim, daha mükemmelleştirelim diye. Hocamız da bireysel olarak böyle bir çalışmayı planlıyor. Ama çalışmanın içine girdiği zaman onu tahsih etmek yerine bunu sıfırdan kendisi Türkiye'nin, İstanbul'un, Süleymaniye'nin el yazmalarından hareketle bir İslam kitabiyat tarihini oluşturmayı düşünüyor. Ve hocamızın yanında götürdüğü bir valiz bu notlarıdır Almanya'ya ve bu çalışmasını evet. orada sürdürmeye başlıyor.
Hocam şimdi gerçekten sizi büyük bir ilgiyle dinliyorum ben de. Gerçekten daha da derinleştirilebilecek bir alan ama 160 ülkeden bizi dinleyen insanlarımız tabii kendi halinde insanlar. Onların da anlayacağı tarzda devam edersek şöyle bir soru sorsam ne dersiniz? Elbette oradan da devam ederek hocanın esasen bugün Batı bilim tarihine katkısı nedir?
Şimdi aslında
ya bu açıdan baktığımızda biz niye Fuat Sezgin Hoca'yı konuşuyoruz Batı bilim tarihi açısından? Daha sonra İslam dünyası için farklı kılan nedir onu da ayrıca soracağım. Ama bugün pek çok Batılı literatüre baktığımızda kendisinden saygıyla hitap edilir, övgüyle hitap edilir. Dolayısıyla dinleyicilerimiz açısından bakıldığında hoca Batı bilim tarihine ne tür bir katkı sunmuştur?
Bildiğiniz gibi bilim tarihi bir alandır, bir branştır bugün hem Türkiye'de hem Avrupa üniversitelerinde evet biz bugün teknolojide, düşüncede, bilimde belli bir noktadayız. Ama bu noktalara nasıl geldik? Bunun oluşmasında kimlerin, hangi dönemlerin, zaman dilimlerinin, olayların etkisi var? Bunları anlamamız son derece önemli. Hocamız bu noktada bakış açısı açısından ifade etmemiz gerekirse tarihe ve medeniyete bir bütüncül yaklaşıma sahip. Ve bunun insanlık medeniyetinin farklı dönemlerde birbirinden düşünce ve bilim yönüyle etkilendiğini, birbirini beslediğini bunu ifade ediyor. Ve bildiğiniz gibi elbette ülkelerin, coğrafyaların biraz tutuculukları ve milliyetçilikleri söz konusudur. Elbette bugün pek çok eserde biz bunu batılı değerlendirmelerde açık ve net olarak görüyoruz. Örneğin Batı'nın aydınlanması, Batı'nın Rönesansı burada temel unsurlar ne sebep olmuştur dediğimizde mesela İslam ilmi ve düşüncesinin o beş etkenden biri. Haçlı Seferleri ikincisi. Baktığınızda bu sebeplerin en az üçünün Müslüman coğrafya, onların ilim geleneği, siyasi ağırlıkları bunlarla ilişkili olduğunu görebiliyoruz. Hocamızın yaptığı aslında bu tarihin, Batı'nın bugün çok altını çizmeden belki geçiştirdiği bir hakkın teslim edilmesi ve bu detayların görülmesi. Dolayısıyla yani Batı'nın bugünkü elbette bir bu nanoteknoloji değildir ama bir Avrupa'nın aydınlanmasının hatta teolojik düşüncesinin işte Protestanlıktı, Katoliklikti, sen Augustus'a kadar pek çok alanda bugün batılı çalışmalar bile İslam düşüncesinin ilahiyattı, tecrübi ilimlerdi bir etkisinin olduğunu bize ne yapıyorlar? Gösteriyorlar.
Burada sizin de dikkatinizi çekmiştir. Ben de öyle bir bakış görüyorum. Bugün belki 20. yüzyılda biraz daha İslam dünyasında tepkiselliğin de ifadesiyle böyle Batı düşüncesine ya da Batı bilimine, daha doğrusu bilim felsefesine, bilim tarihine karşı bir karşıtlık var. Sanki bizim bilim tarihimiz bütün bunların dışında farklı bir şeymiş gibi. Ama hocanın benim de katıldığım tarzına bakıldığında esasen bir karşıtlık üzerinden bir bilim tarihini kuran değil, bir süreklilik içerisinden bunu ortaya koyan bir tarz var. Yanlış mı düşünüyorum?
Doğru. Evet. Aynen katılıyorum. Çok güzel ifade ettiniz. Tabii bu pratikte böyle olmakla birlikte belli dönem, az önce ifade etmeye çalıştığım gibi biraz ülkelerin muhafazakarlıkları başkasından aldığını göstermeme, işte kendisi yoluna devam etmiş, bulmuş gibi çabalarından dolayı bir üstünü örtme söz konusu. Hocamız bunları ortaya koyuyor. Yani yoksa ortaya koyarak bir hakkın teslimi burada söz konusu. Hocamız bunu önemsiyor. Bir de hocam bu perspektifte biz şunu görüyoruz. Bir medeniyet perspektifi. Özellikle İslam dünyasının daha sonraki dönemlerinde yani Batı'nın 17. yüzyıldan itibaren farklı bir kalkınma, düşünce, teknoloji, üretme aşamalarına girdiği dönem İslam dünyasının biraz daha bu gelişmelerin gerisinde kaldığı bir dönem. Bunun nedenleri üzerinde hocamız bir kısmını ihtiyatlı bir şekilde ifade ederdi. Çünkü sosyal olaylarda tek bir etkiyi konuşmak ve göstermek çok mümkün değil elbette. Ve hocamız bu bağlamda bir medeniyet perspektifiyle tarihi okumaya çalışır. Ve bunun aslında dinin kendisinin yorumu kadar, İslam'ın yorumu kadar İslam coğrafyasının, Müslüman coğrafyanın diğer ilim alanlarındaki katkıları, başarıları, düşünceleri bir bütünlük olarak görmeye çalışırdı. Ve bu alanlardaki bizim çalışma ve çabalarımızın azalmasının, eksilmesinin ve sadece daha daralan, daha muhafazakar, daha lokal, daha belli bir efendim İslam deyince konuyu sadece Kur'an-ı Kerim değil tabii ki. Daha sonraki dönemin bazı eserlerinin, düşüncelerinin, kalıplarının taklidi ve devamı gibi bir düşünceye indirgenmenin ve indirgemenin neticesi olduğunu hocamız ifade ederdi.
Yani şöyle mi anlamalıyız hocam? Belirli bir dönemden sonra daha tutuculaşan, İslam'ın özgün, özgür felsefesinden daha nasıl söyleyeyim, skolastik bir bakışa evrilen bir tarzın esasen Müslümanları geri bıraktığı perspektif mi var hocam?
Evet, evet. Yani malumunuz daha Hicri 2. asırdaki tercüme faaliyetleri sahiplenerek, ismini zikrederek yapılan o dönemin antik eserlerinden, düşüncelerinden yapılan tercümeler, buluşlar, teşvikler, bütün bunların zaman içerisinde biz bir indirgemeci tavırla bir takım söylemlere, görüşlere, belki bir elbette bir Müslüman hayatının vazgeçilmezi ama bir ibadet hayatı ve görünüş kısmının bir İslam'a ve İslam medeniyetine indirgendiğini gördük. Ama İslam dünyasına o yükselişi, batıya bir ivme kazandıran, batıyı dönüştüren birikime kavuşması sadece bununla olmamıştı. İşte bir İbn Sina, Farabi, Cezeri, yani bir sürü ilim dalları. Biz bugün de maalesef yani İslam dünyasının tümü için bunu söyleyebiliriz. Bu yani bugün ister tecrübi ister düşünce ilim dalları, kaç tane ise bunlar, bunlardan bir din aliminin, belki birey olarak buna gücü yetmez ama bir dini düşüncenin bütün bunların farkında olarak konuşması ve bir bütünlüğü temsil etmeleri gerekmektedir. O yüzden hocamız sadece din ilimleri kısmının İslam düşüncesini ve tarihini kısır bir görme, değerlendirme olacağını düşünür ve perspektifini çok geniş tutar ve o yüzden Arap İslam bilimleri tarihi derdi ki bunun baktığınızda hocamızın eserleri olarak gördüğümüzde büyük bir kısmını bu tecrübi ilimler dediğimiz tecrübe ve düşünce ilimleri oluşturmaktadır.
Hocam ben Fuat Hoca'ya baktığımda şöyle bir perspektif görüyorum. Hem Batı'ya katkısı hem de İslam dünyasına katkısı açısından. Batı açısından baktığımızda belirli kesimlerde bir reddiyecilik var. Hem Batı'da reddiyecilik hem de Müslümanlarda bir reddiyecilik var. Hocanın bu iki reddiyeciliği de bu iki reddiyeciliğe karşı aslında her şeyi yerli yerine oturtan bir yaklaşım var gibi. Nedir o? Batı'da belirli kesimlerde Eurosentrik bir bakış açısıyla Batı bilim tarihini esasen Antik Yunan'da başlatan, siz de ifade ettiniz. Ve aradaki Müslümanların, Müslüman bilim insanların katkılarını yok sayarak modern bilgi ile, modern bilim felsefesiyle devam ettiren ve o Müslümanların katkısını reddeden bir yaklaşım. Peki Müslüman dünyada buna karşı ne var? Orada da bir tepkisellikle Batı bilimini, bilimi, Batı'daki üretilmiş değerleri, Batı paradigmasını toptan reddeden, eleştirmek ayrı bir şey. Elbette eleştirilir, elbette yanlışlar dile getirilir. Elbette bir eleştiri bilimsel bir yöntemdir. Ama reddeden bir yaklaşım var. Şimdi hocaya baktığımızda şöyle bir tutum var. Gerçekten takdir edilmesi gereken de bir tutum. Bütün bunlara dair felsefi tartışmalara çok girmeden, ideolojik tartışmalara çok girmeden bilimsel bir perspektifle Müslüman bilim insanları ne yapmışlar? Yoğun bir şekilde çalışarak bunu ortaya koyuyor. Belki de en temel özgün katkısı bu. Bunları ortaya koyunca ne ortaya çıkıyor? Bir defa antik Yunan eserlerinin aslında Batı'ya tekrar tanıtılmasının Müslüman bilim insanları tarafından sağlandığı anlaşılıyor. Bu sadece yeterli mi? Elbette değil. Daha önce kurduğu müze ve yaptığı çalışmalarla birlikte Müslüman bilim insanlarının pek çok noktada Batı'ya ait gösterilen o yeni keşiflerin, yeni icatların Müslüman bilim insanları tarafından ortaya konulduğunu ortaya koyuyor. Bu neyi sağlıyor? Bu aslında Batı'daki o İslam bilimine dair reddiyeci yaklaşımın doğru olmadığını, doğu demek doğru mudur belki siz eklersiniz, ifade edersiniz ama en azından Müslüman dünyada da bilimin doğu batı eksenli yaklaşımın öyle toptan birbirinden kopuk olmadığını, bir süreklilik içerisinde olduğunu ortaya koyuyor. Doğrusu ben bunu çok önemsiyorum. Bugün de çok ihtiyaç duyduğumuz perspektif bu. Yani elbette eleştirilerimiz olacaktır, elbette farklı perspektiflerimiz olacaktır ama bütün bu eleştirilerle birlikte özellikle medeniyetlerin birbirleriyle etkileşim içerisinde yaşadığı noktasını bazen kaçırıyoruz. Kaçırınca da bunun hem Batı medeniyeti açısından hem de bizler açısından yanlış sonuçları olabiliyor. Bilmiyorum, bu genel değerlendirme için bir şey ekler misiniz?
Gayet güzel ifade ettiniz. Belki bir iki hususu daha buraya ilave edebiliriz. Merhum Fuat Sezgin hocamızın aslında bu çalışmaları ve İslam düşüncesinin, İslam bilimlerinin Batı'ya etkisinin burada Batı'nın tümünden bir tepkisel bir görmezlikten gelindiğini söylemek de çok mümkün değil. Takdir edersiniz ki toplumların kitlesel boyutlu bir değerlendirmeleri vardır. Bunlar daha muhafazakardır ama işin içine giren, o işin uzmanlarının, ehil olanlarının bu konuda takdir içerisinde olduklarını biz görebiliyoruz. Bu bağlamda söylediğimizde sizin de ifade ettiğiniz gibi hocamızın çalışmaları yani bir internette tarama yoluyla bile değerlendirsek hem fikirleri hem eserlerinin gerek bibliografyalarda gerek metinlerde çok fazla belki Türkiye'dekinin kat be kat üstünde zikredildiğini, yani bu ismi bilmemek, onun eserlerinden yararlanmamış olmak mümkün değil bir Batı düşüncesi açısından baktığımızda. Yani dolayısıyla bir kitlenin tavrı biraz daha farklı olabilir ama ilim dünyasının hocamızla ilgili bu açıdaki bu açıdan tutumları, hatta bazı konular var ki özellikle bizim erken dönemin sadece hadis değil ama genel bir İslam kitabiyat tarihinin yapısıyla ilgili bize gelen bilgilerin otantikliği, sıhhati konusunda bir takım tartışmaların özellikle 20. asırdaki Batı'da yapılan tartışmalar bağlamında hocamızın Buhari'nin kaynakları eserindeki ortaya koyduğu bir sonucu Almanca Batı diline aktardığı için mesela hocamızın tutumu Sezgin'in teorisi diye bir isim altında zikredilir. Yani belli konularda Sezgin teorisi, evet, Sezgin yaklaşımı, hı-hı, diye Batılı dillerde bir ekol olarak, bir görüşün bir otoritesi olarak ifade edilir. Hocamızın sadece eserleri, müzesi sizlerin ifade ettiği gibi değil ama zaman zaman gerçekten çalışmalarına dair örneğin Almanya medyasında, gazetelerinde, meşhur lokal değil genel gazetelerinde
Almanya'ya tekrar geldi
söyleşileri hocam. Var. Bunlar da son derece önemli. Yani bir kitleyi bilgilendirme,
evet,
açısından.
Onlara tekrar değineceğiz. Kendisiyle yapılmış, son zamanlarda yapılmış bir mülakattaki bir ifadesi benim için çok çarpıcıydı gerçekten. Bu hafta ben de makalemi merhum Fuat Sezgin hocamız üzerine yazdım. İslam bilim tarihi açısından sizin az önce söylediklerinize Batı yerleştirirken hakkını da teslim etmek açısından bunu söylüyorum. İslam bilim tarihi açısından Batı'da yapılan çalışmaların pek çok Müslüman ülkede yapılmadığını, hatta isim de ifade, ülke isimleri de ifade ediyor. Gerçekten acıklı bir durum bu. Çok ismi çok küçük ülkelerde bile yapılan İslam bilim tarihi çalışmalarının Müslüman ülkelerden daha ileride olduğunu söylüyor ki bu hepimiz için ibret çıkarılması gereken bir şey. Hocam, bilgi dışında Fuat Sezgin Hoca'nın önemli vurguladığı bir mesele de herhalde ahlak. Ahlak vurgusu ile Fuat Hoca neyi kastediyordu?
Evet. Şimdi tabii bizim geleneğimizde, hem dini hem kültürel geleneğimizde malumunuz bilgi önemlidir. İlmin, bilginin derecesi, konumu her şeyin üstündedir. Ama bir de iyi insan olmak, bilgi ve davranış bütünlüğü de hem dinen hem geleneğimizde önemli bir husustur. Hocamızın özel gündemi hep Türkiye idi. Yani yurt dışında, Almanya'da uzun süre yoğun çalışmalarına rağmen gerek ziyaret gerekse kendisinin Türkiye'ye geldiği zaman böyle çok detay ülke politikası değil de ana hatlarıyla eğitim nasıl, toplum nasıl, üniversiteler nasıl, araştırmalar nasıl, bu gibi konularda bilgi almaya çalışırdı. Ve bu noktada böyle özverili çalışmaların, kendini ilme vakfetmemelerin, kolaycılıkla ister akademide ister ticari hayatta böyle bir kolaycılığın kendini bir işe adamadan tabiri caizse hemen kısa yoldan köşe dönme eğiliminin olmasını içine sindiremez ve ben birkaç bakanımız ve Diyanet İşleri Başkanımızla hocamızın bir araya geldiği sohbetlere mülaki oldum ve hocamız bunu defaatle her birine dedi ki ülkenin kalkınmasında bir bilgi, iki ahlak dedi. Yani ahlak erdemli, inançlı, özgüvenli ve kendini yaptığı işe adayan, öyle kolay yoldan maddi manevi bir takım yerler, kazançlar elde etmek değil, kendini hassederek bir davranış bütünlüğü, güzelliği sergileyen bir topluma ihtiyaç olduğunu söylemişti. Hocamız bunu içini doldurarak örnekler verirdi farklı dönemlerde ama bir ahlak olarak ifade etmiş bunu ve gerek Diyanet İşleri Başkanlarımıza özellikle Diyanet'in bu konuya vurgu yapmasını, kişilik, kimlik bütünlüğü, özgüveni, çalışma azmi olan nesillerin yetiştirilmesine sizin katkıda bulunmanız gerekir diye tavsiyelerde bulunmuştu hocamız.
Çok önemli hocam. Bilgi elbette değerli ama ahlaki bir tutumla desteklenmemiş bir bilgi herhalde çok ciddi sorunlara da gebedir. Bir başka sorum ya da konu da şu olabilir hocam. Fuat Hoca'nın hayatında Almanya çok önemli bir yer tutuyor. 1960'lı yıllarda Almanya sadece Türkiye'deki işçilere değil, gerçekten ilim sahibi, bilgi sahibi, fikir sahibi insanlara da kapı açıyor. Aslında belki Almanya'yı Almanya yapan en önemli özelliklerden birisi bu. Fuat Hoca gibi bir bilim insanına kapı açtığı için Almanya'ya çok şey borçluyuz. Bunu teslim etmemiz gerekir. O yıllardaki Almanya, az önce ifade ettiğimiz gibi daha çoğulcu, farklılara saygılı, farklı düşüncelere kapı açan, zemin hazırlayan bir Almanya. Ama yakın dönemlerdeki Almanya çok daha farklılaşmış. Farklılıkları bir anlamda tehdit olarak gören, aşırı radikal akımların daha fazla kendisini ifade ettiği, Müslümanların, göçmenlerin daha zor olarak yaşadığı, gittikçe içe kapanan bir Almanya. Fuat Hoca üzerinden baktığımızda, ona yansıması açısından da baktığımızda maalesef ahir ömründe kütüphanesine ulaşmasına izin vermeyen, eserlerine ya da kütüphanesine girmesinin yasaklandığı bir Almanya. Yani bilmiyorum, bu konuda bir şey söylemek ister misiniz? İki Almanya esasen.
Elbette. Şimdi tabii ülkelerin sizler konunun uzmanı olarak bunları çok daha rahat ve iyi isabetli değerlendirir bir pozisyondasınız. Ülkelerin tabii farklı dönemleri olabiliyor. Yani iç politikaları veya ya ülke veya global ölçekteki bir takım hareketliliklerden, düşüncelerden dolayı. Örneğin Almanya'nın gündeminde şu anda biraz daha sağ ve aşırı milliyetçi grupların siyasette de ön planda olması, söylem yapması veya Almanya için Alternatif Partisi'nin %12 kadar bir oyla parlamentoya ilk defa Almanya tarihinde girmiş olması. Ama benzer çizginin biz Avusturya, Danimarka, Hollanda gibi ülkelerde de olduğunu görüyoruz. Demek ki bu bir Avrupa ölçeğindeki olup biten toplumdu, göçmen politikalarıydı, ekonomik durumlardı. Bir yansıma var bu çizgi içerisinde. Sizin de ifade ettiğiniz gibi belki 60'lı yıllar bu noktada daha farklıydı. Ama ben aklıma şu geldi, Almanya'nın 60'lı yıllarını överken Türkiye'nin de 50'li 60'lı yıllarını övmemiz lazım. Çünkü o dönemde Türkiye'nin pek çok üniversitesine gelen hocalar, İkinci Dünya Savaşı esnasında malumunuz, Ankara, İstanbul gibi üniversitelere, 40'lı yıllarda, 50'li yıllarda, İkinci Dünya Savaşı öncesi ve esnasında pek çok ilim insanı da Türkiye'ye gelmişti. Türkiye'de o zaman diğer taraftan okuduğumuzda daha 40'lı yıllarda bu tür dünyaya açık, oradaki ilim insanlarını ülkesinde kabul eden bir konumdaydı.
Tabii Türkiye'de pek çok kürsünün kurulması borcular sayesinde oldu.
Evet. Tabii sizin de ifade ettiğiniz gibi Fuat hocamızın son dönemlerindeki enstitüsüyle ilgili bir takım gelişmeler, daha doğrusu hocamızın buradaki ürettiği birikimi daha bir sağlam, bereketli zemin bulacağı bir ülkeye, Türkiye'ye aktarma, buranın eline bırakma, buraya vasiyet etme iradesini gerçekleştirmede bir takım engellemeler oldu. Ben konuyu öyle değerlendiriyorum. Tabii burada aslında doğrudan bir Alman siyasetinin müdahalesinden daha ziyade bu mekanizmayı tetikleyen bir takım iç şikayetlerin olduğunu, yani hocamızın bu kitaplarını Türkiye'ye nakil esnasında bir aslı olmayan ihbarın savcılığa yapılması üzerine mecburen bunun değerlendirilmesi, bu farklı da yorumlanabilir. Ama böylesi bir sürecin yaşandığı, bir tahkikat başlatıldığı, hocamızın enstitüdeki odasına orası mühürlendiği için girmesine izin verilmediği gibi hocamızı üzen, hepimizi üzen daha doğrusu bir sürecin yaşandığını görüyoruz. Ama ben efendim bütün bunlara rağmen Fuat hocamızı, Helmut Ritter hocası olmuş, kendisi Frankfurt'ta çalışma odasında resmini asıp bakar, övgüyle bahsederdi. Çünkü kendi çizgisindeki bir
ahlak vurgusu da bunu gerektirir
evet,
zaten.
Yol evet, yol gösterici olarak. Bence bütün bunlar olmuştur. Hocamızı üzüldüğü bu hususlar bizi de elbette üzer. Ama ben hocamızın anısını belki de bir sebep edinerek, bir berekete, bir hayra dönüştürerek hocamızı Türkiye'ye kadar Almanya'nın da sahiplenmesini arzu ederim.
Çok güzel.
Ortak çalışmalarla, güzel, projelerle hocamızın bu olumsuzlukları unutturacak ve son dönemi ve vefatı bile bir hayra vesile oldu diyeceğimiz bir düşünceye yönelmeyi son derece isabetli bulurum.
Çok doğru bir yere çektiniz hocam konuyu. Zaten Fuat Hoca da böyle düşünmüş olmalı ki bu haksızlıkları, işte kütüphanesine erişememesini, ne bileyim kapısının kapatılmasını politize etmedi. Bunu kamuoyunda paylaşmadı, evet, bir eleştiri olarak sunmadı. Herhalde bunun temel nedenlerden birisi sizin de bahsettiğiniz o perspektif olsa gerek. Hocam son epey bir ilerleme kat ettik. Programımızın da sonuna yaklaşıyoruz. Son sorum şöyle olsa, Fuat Hoca'ya baktığımızda gerçekten yorulmak bilmez, dinmek bilmez bir çalışma azmi var. İnanılmaz bir bilim insanı, bilim adamı. Kuşkusuz bunlar çok değerli. Ama bununla birlikte enstitü kuran, vakıf kuran, o vakıfta master, doktora çalışmalarıyla alanını sürekli canlı tutmak isteyen, aktivist demeyeyim ama hareketli bir insan. İslam bilim tarihinin dünyaya katkılarını sadece bilimsel çalışmalarla ortaya koyan, sadece bu konuda araştırmacı yetiştirmekle yetinen bir insan değil. Aynı zamanda bunu hem Türkiye'de hem de Avrupa'da, Almanya'da çok daha iyi görülebilsin diye müze kuran bir insan. Kurucu, inşa edici bir kimlik, bir kişilik, bir aidiyet. Hocanın bu genel perspektifine, genel vizyonuna, tarzına baktığımızda bu Fuat Hoca'nın bu genel bıraktığı miras diyelim, Müslüman coğrafyaya ve Türkiye'ye ne söyler?
Tabii çok şey söyler. Bunları nasıl anlatmak lazım? Üzerinde düşünmemiz gerekir. Her şeyden önce hocamızın burada ifade etmek istediği bize birincisi ilmi yöntemle birlikte bir tarihe ve geleceğe hangi perspektiften bakıyoruz? Bu perspektif son derece önemli. Bu bir medeniyet perspektifi hocamız açısından, evet, baktığımızda. Çünkü medeniyet dediğinizde bunun tarihi de kapsıyor, o medeniyet iddiası, birikimiyle geleceği de kuşatıyor. Öncelikle ben bunu ifade ediyorum. Sizlerin de ifade ettiği gibi bilim tarihi açısından, bilimler açısından baktığımızda bir milliyetin değil, bir bütünlüğün olduğunu hocamız söylüyor. Dolayısıyla buraya tutunmamız gerekiyor. Aslında hocamızın bu ortaya koymuş olduğu çalışmalar, bugünkü sohbet esnasında da dile getirildiği gibi, örneğin 2. Hicri asırdan itibaren o dönemin ileri komşu bilgi ve kültürleri nasıl bir okundu, adapte edildi, geliştirildiyse, yani bir topluluk kendi kimliğiyle bunları yapabildiyse, eğer bugün burada tekrar yine aynı bir pozisyon, biraz geri düşme söz konusuysa, bunu daha önce yapmışız, yapılabileceğinin bir işaretini de burada görüyoruz. Dolayısıyla bu bir yandan tarihteki rol, pozisyon, aracı, ilimdeki geliştirici fonksiyonları açısından Müslüman coğrafyaya hem bir özgüven, hem bu mesafeyi nasıl telafi edeceğini bize anlatabiliyor. Bir diğeri müze örneğinde olduğu gibi, bazen detay konuları anlamamız bizim okuyarak çok mümkün değil. Görselliğin hitap etmesi ve ikna ediciliği de son derece önemli. Özellikle bizim coğrafyamızdaki ülkelerin bu konuda bir meseleyi okuyarak, tefekkür ederek değil, görerek o örnekler, semboller üzerinden anlamaları daha mümkün. Ve hocamız o yüzden bir müze, bir maket eserlerin müzesini yapmak suretiyle kendi dönemleri için Müslüman coğrafyanın hangi alanlarda, hangi imkanları, enerji kaynağı olarak, teknoloji olarak, hesaplama olarak, ölçme biçimi olarak, dünyayı tanıma olarak kullandığını gösteriyor. Ve bu bize diyor ki, ya o dönemde bu kadar çok konuyla ilgilenen bir Müslüman coğrafya, yani bir merakın peşinden koşuyormuş. O merakı bize yeniden hatırlatıyor. Bu da son derece önemli. Bir sonuncusu, müsaadenizle benim aklıma bu bağlamda gelen, özellikle çağımızda bireysel çalışmaların değil, çok iyi organize edilmiş ihtisas birimlerinin, uzmanlıkların oluşturulması gerekiyor ve bunların ortaya koyduğu daha sahaları bağlamındaki düşüncelerin bir ortak akla dönüştürerek bize sunduğu bilgiler son derece önemli oluyor.
Hocam çok teşekkür ediyorum. Aslında vaktimiz bitti ama Fuat Hoca ile yakından çalıştığımız için, birlikte çalıştığımız için biraz da vakti zorlayarak şöyle bir şey sorsam. Geriye dönüp baktığınızda Fuat Hoca da sizi en fazla etkileyen ya da en fazla aklınızda kalan bir anınızı paylaşsanız dinleyicilerimizle.
Şimdi hocamızın çok çalıştığını söylemiştik. Yani bu bilinen bir şey. Ama 1996 senesinde hocamızın enstitüsünde bulunduğum dönemde bir gün hocamızın odasında kendisi anlattığı bir bel ağrısı vardı. Belki bir bel fıtığı başlangıcı tarzında. Doktoru da bir Türk doktorumuzdu. Hocamıza istirahat önermiş evinde kalmasını. Ama hocamız çalışma odasındaydı ve sol tarafına birkaç minderi dayamış, kolunun altına da birkaç kitapları yükseltmiş bu vaziyette. Dedi ki, az önce bir ağrı kesici yaptılar, çalışmam gerekiyor diye. Yani hocamızın kendini vakfetmesi, dıştan baktığınızda bir kişinin kendine eziyet etmesi olarak algılanabilecek tarzda bir tempo, bir kendini vakfetmeyle söz konusu idi. Böyle bir tempoyu sürdürüyordu. Hocamız bizim için her şeyi bilen bir güçlü bir dağ gibiydi. Yani onun orada olmasını bilmek, hayatta olduğunu, bu konularda çalıştığını biliyor olmak bile bizim için en büyük bir güvenlik, bir esenlik kaynağıydı. Hocamızın bizden ayrılmasıyla biz bu birebir doğrudan itimat ettiğimiz, güveni sığınacağımız yeri maalesef kaybettik. Sadece onun artık eserleri, hedefleri, aklımızda kalanlar, öğretileri, tavsiyeleri, bunlara sarılarak yolumuza devam etmeye çalışacağız. Hocamıza bu vesileyle gani gani rahmet Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz.
Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Gerçekten birçok şey var söylenecek ama özet mahiyetinde benim dikkatimi çeken iki boyut son derece önemli. Birincisi yorulmak bilmez, dinmek bilmez çalışkanlığı. İkincisi de özgüveni. Bugün belki çok ihtiyaç duyduğumuz şey. Özgüven sadece kendi doğrularımıza, başkalarının yanlışlarına karşı değil. Belki daha fazla tersine ihtiyacımız var. Kendi yanlışlarımıza karşı da özgüvenli bir şekilde ilişki kurabilmek, başkalarının doğrularını da özgüvenli bir şekilde kabul edebilmek. Herhalde bu nokta son derece önemli. Büyük bir bilimsel miras bıraktı. Sadece eserleriyle değil, işte enstitüsüyle, müzesiyle ve bıraktığı eminim her dilden, dinden, renkten, öğrencileriyle çok önemli bir miras bıraktı. Kendisini rahmetle analım. Mekanı cennet olsun. Evet değerli dinleyiciler, bir programımızı daha burada bitirdik. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Çeşmi Cihan.